Ayrım 28.
İlginin yoğunlaşması için geçen süre yeterli bulmuş olmalı ki aldı Sahir Hoca. Rusya'nın tümüyle yok edilmesi ulusal düşümüzmüş. Ben bir Türk olarak Rusların en az yarısının öldürülmesinden mutluluk duyarım demiş. Hiçbir Türk İngiliz yanlısı Hüseyin Cahit bile bu konuda ayrı düşünemezmiş. Bizim aşağılık patronu anlatıyordu gülerek. Ankara'da söylemişler. Yutkundu. Daha da bulanıktı gözleri. Türk olduğumuzdan utandıracaklar dedi. Neyse. İyice boka düştü sakızları. Stalingrad'dan dönüşleri çöküşleri olacak tümünün. Durdu. Gözlerini dikip Rahmi'ye baktı bir süre. Biliyorum kızacaksın bana dedi. Sen doğrusun belki. Ben o hıyar Alman'a da acıyorum gene de. Elmayı seversin. Sana soyuyorum bunu. Sağ ol. Boş tabakları toplayıp masadan kalkmış mutfağa gitmişti Nedret. Elmayı özenle soyuşuna bakarken Sahir'e karşı içinde kıpraşıp duran küçük görme duygusundan kurtulamadığını düşünüyordu Rahmi. Niye kurtulsundu? Kendini çıkmaza sokanlardan biri de bu küçük burjuva işti. Bütün insanlığı düşünecekler, öte yanda asıl acıyı çekenlerle her şey kül olup gidecek. Turgut'la konuşuyorduk evvelsi gün. Turgut'u biliyorsun, hani polisi aldılar filan. Başını sallayıp biliyorum dedi Rahmi. Abi dedi, abi der bana, bu Remzi Bey bizim patron, bize birazcık fazla ödemesin de hepimizi tek tek öldürsünler gıkı çıkmaz. Bu doğal da hem de yurtseverliği adına yapar bunu. Buna dayanmak güç işte. Güldü Rahmi. Sahir dilimlediği elmaları Rahmi'nin önündeki küçük tabağa koyarken zeki oğlan dedi. Yüreğim küt küt ediyor başına bir yandan bir iş açacaklar diye. Sanmam dedi Rahmi. Ona da ola ki seni de göz altında tutuyorlardır. Ne yapıyorsunuz ki? Tedirgin bir bekleyişten sonra akıllı bir çocuk ya dedi Sahir. Nereden bilirsiniz ne yapacağını? Sessizliğinin altından bir söz ediverir. Barut fıçısı. Geçenki olayı bizimki Remzi Bey pek önemsememiş göründü. Böyle şeyler olurmuş gazetelerde. Delikanlıya dikkatli olalımmış filan. Aşağılık kurt ki bilmesin olur mu? Her şeyi biliyor. Aklı, düşüncesi satış. Ucuza çalıştırıyor ya dokunmasınlar. Doğrusu iki kişinin işini görüyor oğlanda. Paçayı kurtarmamız sırtımıza bilmelerine boyun eğdiğimizden. Türkiye bu. Dokunmak isterlerse bir şey yapıp yapmamamıza bakmazlar. Aslında kim ne yapıyor ki? Doğru. Kim ne yapıyor ki? Bir şeyler diyecek oldu vazgeçti Rahmi. Niye bir şey yapmadıklarını bu adım açıklaması gerekmez miydi? TKP için alınan desantralizasyon kararında bunun gerekçelerini açıklama görevi de verilmemiş miydi kendilerine? Doğru dürüst yaptık mı bunu biz? Yapmadık. Niye? İşimize gelmediğinden. O güne dek tuttuğumuz yolun çıkmazlığını, yanlışlığını bir öz eleştiriyle halka duyurmamız isteniyordu bizden. Gelmedi işimize. Muhalefet doğru mu söylemişti yani? Muhalefet nereden çıktı şimdi? O muhalefeti suçlayan da Komintern'di. İlkelerine göre doğruydu suçlarken. 32'lerdeydi o suçlama. Dünya devrimi peşindeydi Komintern, sınıf sınıfa karşı. Muhalefet de merkezden daha keskin o günler. 7. kongreden sonra alındı desantralizasyon kararı, 36 sonraları. Karar 37 başlarında çıktı. Naziler iktidara gelmiş, savaş kazanları kaynıyor, dengeler alt üst olmuş. Bizimkiler doğru dürüst anlamamış 7. kongrede alınmış kararları. Kemalistleri değerlendirmeler değişmiş. Savaştan yana olmayan devlet sayılmış Kemalist Türkiye. Biz kahrolsun kanımız hemen zenginler iktidarı Kemalist Burjuvazi diyoruz. Hiç mi iyi bir şey yapmadı bu adamlar dediler Komintern'de. Dediler. Yıllarca sonra dediler. Habersiz mi yapıyorduk onlardan? Bilmiyorlar mıydı daha önce yaptıklarımızı? Bu işin tüm sorumluluğu merkez komitesinindir. Biz bunu üstleniyoruz dedi doktor. Evet, Komintern'e verdiği yazılı bildiride dedi. Kaç kişi gördü o bildiriyi? Devlet sırrı gibi sakladık. Oturup şimdi anlatayım mı bunları? Kim ne yapıyor ki diye taş atıp dursun mu bu adam? Legaliteye geçin dediler. Olan biteni şu adamla bile konuşamıyorsak nasıl geçeceğiz legaliteye? Rakı mı çarpıyor? Ağır ol bakalım Rahmi yoldaş. Kimsenin sana bir şey sorduğu yok. Dertleşmeye dökülen konuşma Nedret'in girip kadehine yeni rakı almasıyla iyice yumuşak bir söyleşiye döndü. Havalar, pahalılık, savaşın getirdiği yokluklar, karneyle verilen ekmeklerin iyice bozulup azalması, bir ara müzikten bile söz ettiler derken saat gece yarısını bulmuş, bir büyük 49'luk şişeyi, 165 yaptılar onu da, bitirmişlerdi. Biraz sallanarak kalktığında 11'i geçiyordu. Ekmek karnesi bıraktı onlara. Maraşlı bir işçi, ağır işçi ekmek karnesi bırakmıştı köyüne izne giderken. Nedret'ten kömür kağıdını aldı. Soğuk havaya çıktığında çakır keyifli ya, pek keyifli değildi. Ağız birliğiyle yarışırcasına sıraladıkları bir sürü günlük derde karşı en küçük bir örgüt ilişkileri yoktu halkla. Kim ne yapıyor ki deyişi Sahir'in kolay sindirilemez bir taştı. Ben ona ne yapıyorsunuz ki deyince onu düşünmedi belki. Evet, ne yapıyoruz ki? Ne biçim yaşıyoruz şu ülkede? Halka söyleyeceğimiz bir sürü sözümüz var, hepsi içimizde. Turgut'tan da kaygıladım. Nereden bilirsin gizlice bir halt etmeyeceğini diyor. Doğru diyor. Ne kadar kaçsak üstümüze yıkılacak sonunda yaşam. Kaçıyor muyuz? Ne bileyim ben, kim ne yapıyor ki? Gelen çocukları atlattık, kendimizi atlatamıyoruz. Üşüdüm be, sert de hava. Üstlerine kül rengi bir göğün bastırdığı isti, kömür kokulu sokaklarda cılız ışıklı tek tük pencereler, yolları gözleyen sinsi gözcüler gibiydi. İyi olacak, bir kar yağsa havayı temizlermiş derler. Evinin sokağına girince durup baktı. İleride sokağın başındaki çoktandır yanmayan elektrik direğinin dibinde bir gölge mi vardı? Eve geldik. Şimdi gidip oraya mı bakalım ne varmış diye. Sarhoşluğun bu kadarı tatlı be. Bir de Fehime Hanım olacaktı. Isındı biraz eve girince. Avluda ayakkabılarını çıkarıp merdivenlere adımını atmıştı ki kapının tıpırdatır gibi vurulmasıyla duraladı. Bu ne? Almaya mı geldiler? Yaklaştı kapıya. Kim o? Dedi yavaştan. Benim Rahmi. Birden karışık şeyler çağrıştırmıştı ses. Tam alamamıştı. Fısıldar gibi Bekir deyince hemen açtı kapıyı. Uzun boylu, iri yapılı bir adam içeri süzülü verirken uzanıp dışarıya, sokağa bir göz attı. Dönüp kapattı kapıyı. Yüzünde umursamaz, alaycı gülüşüyle bakan adamın uzattığı eli sıktı. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk yoldaşım. Soru dolu bakışlarını adamın yüzüne dikti birden. Hayrola dedi. Yüzünde aynı umursamaz gülümseyişle tramvaydaydım dedi adam. Arka vagonda. Sirkeciden beri peşindeydim. Sana gelecektim bu gece. İndin, durakta takıldın. Başını salladı anladığım gibi Rahmi. Merdivenleri gösterip buyur dedi. Ne yapabilirdi başka? Pek sevmediği, kötüsü güvenmediği eski bir devrimciydi Bekir. Ortaköy'de, Kasımpaşa'da kimi işçiler arasında iyi kötü saygınlığı vardı ya, ara sıra dedikodular dolaşırdı polis ilişkisi üzerine. Sirkeciden beri mi peşimdeymiş? Nereden takıldı ki? Bunu mu soracağım şimdi? O da onu bekliyor, şişinerek anlatsın diye. Bayılır gizemli görünmeye. Sakal takıp, kılık değiştirerek kahvelerine gider, aldatıp şaşırtırmış işçileri. Vay canına be! Dün bizimle konuşan o yaşlı herif Bekir'miş biliyor musunuz? Odaya girip elektriği yaktı, yer gösterdi. Sen sürgünde değil miydin? Kendine güvenlice gidip oturdu. Kaykılırca yaslandı arkasına Bekir. Yüzünde aynı uçuk gülümseme. Sürgündeydim dedi. Gelsin demişler, geldik. Karışık, sallantılı duygular içinde kaldı bir an. Şaşırtıcıydı yanıt. İçkinin de etkisi belki. Doktor Şefik Hüsnü'nün böyle bir çağrı çıkaracağını hiç olası görmüyordu. Reşat askerdi. Kim çağırdı bunu? Sormaya kalkma. O ki öyle diyor, sorumluluk onun. Doğruldu Bekir. Dizgi baskı için geldim sana dedi. Sen biliyormuşsun. Karşılıklı bakışıp kaldılar. O işle benim bir ilişiğim olmadı dedi Rahmi. Ne olacak dizgi baskı? Kuşkulu soru görünürde etki yapmamıştı Bekir'de. Suskun baktı bir süre. Dizgi baskı ile ne olursa olacak dedi soğukça bir sesle. Bir soluklanıp daha da sertçe ekledi. Hep böyle oturacak mıyız yoldaşım? Söyleyecek bir şey bulamadı birden. Dizgi baskıyı benim bildiğim Celal'e bıraktılardı. Burkuldu içi. Niye vermişti Celal'in adını? Saklayacak mıydım? Başlayacak çalışmaya engel olacağım. Biz dışında mı kalacağız başlayacaksa? Nereden çıktı bu adam gecenin bu vakti? Sorun değil onu bulmak dedi. Nasıl olacak bu iş? Reşat asker, doktor desen. Geldi Reşat. Geldi biliyorum dedi Rahmi. İzinli geldi, dönmüş olmalı. Yukarıdan bir gülümseyişle bakıyordu Bekir. Şişli devinde dedi. Yarın uğra istersen. İyi dedi Rahmi. İş dizgi baskıya kalsın. Bir de adresler var mı sende? Duraladı Rahmi. Başını salladı sinirlilikle. Ne adresi bunca yıl sonra dedi. Tartışmaya girmekten çekinir gibi bekledi hemen. Reşat'ı görelim bir. Gece kalacak mısın burada? Kalktı Bekir. Birini uğrayacağım daha dedi. Polis uyanıncaya kadar yerim var. Senin burada tekin değildir. Paran varsa partinin parasından. Başını iki yana salladı Rahmi. Partinin parası filan yok bende dedi. Ben biraz vereyim. Cüzdanından çıkardığı 4 onluğu uzattı. Ses çıkarmadan uzanıp aldı parayı Bekir. Sağ ol dedi. Merdivenlerden inerken uğra Reşat'a dedi. Askere dönmeyecek bir daha o. Görüşürüz gene hoşça kal. Bekir'i yolcu edip sokak kapısını yavaşça kapatınca bir süre duraladı avluda. Merdivenlere ağır ağır çıktı. Odaya girip de koltuğunu ilişince içkinin getirdiği uykulu ağırlık içinde kıpır kıpır filizlenen bir kaynaşmaya bırakmıştı yerini. Yıllardır sürüp giden tek düze yaşamının ortasına gecenin bir vakti gelip giren bu adamın neyi, nasıl değiştireceğini kestirmeye çalışıyordu. Kızması mı gerekir, sevinmesi mi? Onu da bilemiyordu. Reşat askere dönmeyecekse yasa dışına çıkacak demekti. Yeni bir çalışma dönemine girileceğini Bekir'den öğrendik. Bu mu derdin? Küçük burjuva onuruna dokundu. Bir terslik yok mu yani? Bekir için çıkarılan söylentilerin kaynağında kıskançlık yatıyordu belki. Düpedüz kıskançlık belki de. Gittiği her yerde bir sürü dedikoduya neden olur bir herif bu. Kadınlara yüzü yumuşak da bundan mı çıktı dedikodular? Kimler için neler söylenmedi? Öyle de güven duygusu, nedeni var yok, en küçük bir lekeyi kaldırmıyor işte. Tedirginiz aslında. Kim kimi sattı, kim kimi sikti. Sürekli bu kafalarda. Dünya bu. Böyle çirkef balçıklı topraktan çıkacak devrim. Bekir yoldaşı da bunun için çağırdılar. Kendi kalkıp gelmiştir belki de. Bir kadın dostundan mektup aldıysa nerede kaldın gibisine. Belki de çalışma kararı alınmıştır. Alınması da gerek. Geç bile kaldık. Artık komintern yok. Desantralizasyon kararı da yok. Çalışmayın mı dediler o kararda bize? Tersine çalışacaksınız, doğru dürüst çalışın dendi. Kararın alındığı günleri anımsadı. Moskova'daydı. Doktor Şefik Hüsnü, Reşat bir dizi toplantılara girip çıkıyorlardı. Polonyalı yoldaş Valeski'nin Türkiye seksiyonuna gelip açıklamasıyla öğrendiler ki TKP için yaşamsal önemde bir karar alınmış. Valeski'nin şimdi size Komintern'in TKP için aldığı kararı bildireceğim. Sakın beni Mustafa Kemal'in casusu sanmayın diye acılı bir takılmayla girip söylediklerini duyunca donup kalmışlardı. Şefik Hüsnü, Reşat diretmeseler TKP'yi kapatıyormuş Komintern. Parti Türkiye'de oradan kapatılır mı? Komintern isterse kapatmayacak mısın? Kapanmıştan beter olduk sonunda. Doğru değil miydi dedikleri? Bir bölümü yerindeydi eleştirilerin. Öteki bölümü değildi yani. Değildi. Komintern'in çizgisinden sapmadık ki. Onların kararlarına uygun yaptık ne yaptıksa. Bu separat kararından birkaç yıl önce Komintern'in 12. olmalı, plenumunda bizi göklere çıkaran onlardı. Şanlı bir seksiyonduk. Enternasyonel yönetimindeki kavgamızla partiyi Bolşevik çizgiye çekiyorduk. Oportunistlerle her türden kavgayı yürütüyorduk. Proleter diktatörlüğünü kurmaya yaklaşıyorduk. Şimdi de Kemalizmin diğerini bilmemiş demişler bize. Reşat da doğrulamış. Şefik Hüsnü de suç bizde. Sekter davranıştan kurtaramadık partiyi demiş. 36'nın Kasım ayıydı. Ayarı dümeni toptan değiştirelim derken ayar da gitti, dümendi. Acı bir gülümsemeyle kalkıp radyoya gitti. Açıp kurcalamaya başladı istasyonları. Moskova'ydı bura. Müzik vardı. Mussorgski mi? Güldü. Sanki adlarıyla tanırmış gibi. Bir marş Alaturka'yı çıkarırdı, bir de Çaykovski'nin bir numaralı piyano konçertosunun kimi parçalarını. Adlarının ne gereği vardı? Dinlemekti bunları güzel olan. Radyonun yeşil ışıklı camındaki dalga boylarınca dizilmiş gizemli sayılar, kentler arasında şimdi açlıkla, ölümle boğuşan karlar altındaki Moskova'dan dünyaya gönderdiği yürekler dolusu müziği iliştiği koltukta, gözleri kapalı dinliyordu mutlulukla. Lariza, daha minicik kızı, o heyecan dolu yıllarındaki tüm kişiler tek tek geçiyordu gözlerinin önünden. Strasnay bulvarına açık pencerelerden görünen görkemli yapıda Sergei Rahmaninov okumuş. Erkek lisesiymiş devrimden önce. Lariza domuz karı alay ederdi. Oradan bellemişim Rahmaninov'u. Ne duysam Rahmaninov. Kimdi biliyor musunuz Rahmaninov Fehime Hanım? Eski fenerlerin ötesinde gazeteci Mihail Kostov'un evi yeşil renkli. Nazım girer çıkardı bu eve sık sık. Kostov'un dostu. Dergi çıkarma peşinde Nazım. Destek yardım peşinde. Derslerde yardımcımız çevirmenimiz Nazım. Eline para geçti mi bize dağıtır. Bundan tatlı adam yoktur dünyada. Bir türlü de geçinemedi partiyle. KUTV'nin yapısıydı bura. Üçüncü katta bizim dershaneler. Aşağıda birinci katta tüm Türkleri toplar doktor. Ta Urallardan gelirler, ordu işçi arkadaşlar. Çalışmaya kimler gidecek Türkiye'ye? Ali Cevdet Nazım'a yüklenir. Nazım da niye kızar? Kötü bir şey mi dedi adam. Sıkı parti denetiminde basında çalışsın dedi. Ne var bunda? Doktor olmasa iyice kapışacaklar. Nazım da küçük burjuva ama yani ötekinin de zaten sonradan çıktı. Troçkistmiş. Haydar Osman, Saffet, Lami, Emin, Hasan Ali, Vasıf, Ali Cevdet, Mesrure, Şükrü Zeki, Tufan Hikmet, Sadık. Tatar Hakkı vardı. Bir de orospu çocuğu Altın Diş Faik. Altın Dişine sıçayım. Her biri nerede şimdi? Çoğu çekip gittiler partiden. Bir köşeye çekildiler. Öldüler, öldürüldüler. Kimi cezaevinde, Sibirya'da sürgündeymiş kimi. Doktor burada. Zeki var Ankara'da. Reşat bir de. KTUV'nin yurdunda kalıyoruz ilk gittiğimde. Tiverskoy Bulvarı 13 Taksim 15. İlk onu ezberledikti. Nazım yeni evli. Koridor dibinde küçük bir oda vermişler Nazım'a. Kimin vardı ki büyük odası? Mayakovski o odaya geldiydi. Delice bir karı Olena Yurchenko. Nazım'ın karısı. Bir sürahi suyu Nazım'ın başından aşağı bir gün. Nazım titrer, karı güler yerlere yatıp. Türkiye'ye gelip Nazım'ına kavuşmak için Odessa'da vize beklerken öldü zavallı Lena. Tifo mu kapmış ne? Ankara'dan vize çıkar mı kolay kolay? Nazım'ın karısı olmak da ayrı çile. Şimdi de fukara Piraye Hanım bekler durur. Çok uzak ufuklara şimdi kar yağıyor. Ne güzel demişti Dinamo. Moskova'ya da ne kar yağar. Gene de buradaki kadar üşümedim ben orada. Gençlik de ondan mı? Havası başka. Doktor Şefik Hüsnü de hiç üşümez. Kar yağıyor. Pencere açık yatarlar madamla. Sıcak soğuk demez. Soyunur yarı beline kadar. Buz gibi suyla koynunu, boğazını, göğsünü, koltuk altlarını yıkar sabunlayıp. Kıyı bucak ev temizliği yapıyor bizim Fehime Hanım gibi. Özenip kalkıştım ben de. Zatüre oluyordum. Hepsi lüks otelde. Komintern büyükleri. Gorki Caddesi'nde Komintern evinde oturuyorlar. Ho Chi Minh, Belakun, Dimitrov, Şefik Hüsnü, bitişinde İtalyan Ercoli, Çinli Van Bin, Sen Katayama. Bir köşede bekliyorlar şimdi. Beklerler mi? Ülkelerindedirler, çalışıyorlardır. Bizim gibi boş durmazlar. Biz de başlayacağız artık. Nasıl başlayacağız? Bir doktora mı uğrasam? Govari Moskov. Anladık, Moskova'dı. Niye haber vermiyor bu radyo? Gene müziğe başladı. Borodin'in bilmem nesi diyor. Kaçırdık mı yoksa? 5 dakika falan var daha. Oktober bayramındaki Stalin'in konuşmasını yineliyorlardı. Onu verir gene. Moskova Savunma Halk Komiseri Stalin'in 345 numaralı emri. Ezberledik artık. Düşmanımızın Kızıl Ordu'nun yeni darbelerinin gücünü öğreneceği gün uzak değildir. Bizim sokağımıza da bayram gelecek. Gülümseyerek Rusçası söylendi ağırdan. Budet inna haşey. Ulitse praznik. Şinanay gibi gelmişti Fehim Hanım'ın kulağına. Ona gülüyordu. Şinanay Fehim Hanım, iyi duydun. Şinanay başlayacak diyor Stalin yoldaş. Bizde de. Ben bir doktora uğrayayım en iyisi. Hem şu bacağımı gösteririm. Yalan değil, ağrıyordu. Madame vardır evde. Meryem Polonya'daymış, Varşova'da. Anasının kenti. Evlenmiştir orada. Sarı saçlı, mavi gözlü, minicik bir kız çocuğu o zamanlar. Çıktık yürüyoruz. Komintern kapısı karşıda. Taş köprüyü geçerken gösterdim. Bak baba orada dedim. Bir ağlamaya başladı. Pişman etti beni. Neyse, yol kıyılarına birikmiş kavak pamuklarını yakıp unutturdumdu. Moskova'da çocukların oyunu Mayıs sonu kavaklar, pamuklar uçuşur durur sokaklarda kelebek sürüsü gibi. Mayıs dedi mi tülpanlar açar. Lale yani, leylaklar açar. Çiçekler donanır tüm Kremlin çevresi. Tarhlar, bahçeler, parklarda begonyalar, güller, nergisler. Tüm ağaçlar yapraklı Mayıs'ta. Topollar, kavaklar yani, kulyonlar, koca yapraklı çınarlar, beryozalar, kayın ağaçları. Temmuz'da çiçeğe durur, lipalar, bizim ıhlamurlar, meşeler, dup der onlar, tümü yemyeşil. Eylül dedi mi dökülmeye başlar yaprakları. Şimdi çıplak karadağlar ormanı, Kremlin çevresi, kalın örümcek ağları gibi. Öbek öbek karlar, buzlar sarkar her yandan. Dimitrov, Kolarov Komintern'dedir gene. Başka kimler vardır ki? Sana ne? Pencerelerinden Trolskiya Vorota, Kremlin'in giriş kapısı görünür. Çepeçevre duvarlar, Katafya Burcu, Kremlin'in kuleleri, kiliseleri. Komnarkom garajı. Herif manejeri diye yaptırmış vaktinde atlarını. Koca berhane gibi yer. Lenin'in oturup çalıştığı sarı boyalı, sade süssüz yapı görülür. Kalinin'in kaldığı koca yapı öte yanda, Kalinin caddesi başlar. Coşkuyla biraz da büyüklenerek mi girip çıkardık Komintern'in kapısından? Dünya proletaryasının yüreği, kafası, beyni bu yapıda. İkinci katta Şefik Üstü'nün küçük odası. Gideriz. Masanın başındadır hep. Çalışır. Yanda Asya Afrika seksiyonu. Toplantı salonu ikinci katta. Çoğu kez Doktor Şefik Hüsnü yönetir toplantıları. Konuşmalar yapar. Ne günlerdi? Anladık. Govari Moskov. Söyle bakalım. Kısa anons kesilip haberler başlamıştı. Moskova ile ilgili bir iki küçük diplomatik haberden sonra Stalingrad'a geçmişti. Alman faşist sürüleri Kızıl Ordu'nun ağır vuruşları altında son günlerini yaşıyorlardı. Alman faşistleri Volga'dan bir kaşık su içebilmişlerdi o kadar. En kanlı biçimde demişlerdi onu da. Traktör fabrikası yöresinde sürüyordu savaş. Fabrikada tankları bitiren işçiler atlayıp düşman sürülerine saldırıyorlardı yaptıkları tanklarla. Pavlov'un evinde de temizleniyordu faşistler. Her katı başka ellerde günlerce dövüşülmüş bir evdi Pavlov'un evi. Adlar sayıyordu radyo. Pavlov'un evinde vuruşanlarmış her ulustan. Afanasiev Pavlov, Ukraynalı Bondarenko, Gürcü Mosiyashvili, Yahudi Hayit, Murzayev, Ramazanov, Sarayev, Turgunov, Turdiyev bir sürü adlar sıraladı daha Türk adları. Bir katta Sovyet savaşçıları, altta Almanlar. Üste gene Almanlar. Onun üstünde yine Sovyet savaşçılar. Bodrum'da da kalanlar ihtiyarlar, çocuklar. Bir de kız doğmuş o Bodrum'da. Keskin nişancı Vasili Zaytsev 220 faşist öldürmüş. Düşmanı yıldıran katuşalar, ağır toplar, Sibirya ordusu, savaşa kara eri olarak giren denizciler. Denizci Mihail Banikaha elinde benzin bidonu parlayınca düşman paletine atmış kendini. Geçen yıl Almanları Moskova önünde durduran Panfilov tümenerleri de öyle yapmışlardı. Volokolomsk yolunda. Denizciler Karadeniz donanmasından gelmişler savaşa. Hiç destekli giymemişler karacı giysilerini. Çizgili gömleklerini çıkarmaya dünyada yanaşmamışlar, içlerine giymişler. Keplerini de başlarına geçiriyorlarmış saldırıya kalkınca. Yıldırmışlar faşistleri. Kara ölüm diyorlarmış bunlara Almanlar. İnsan değil, ölümün kendisiymiş gelen. Potemkin zırhlısında baş kaldırmış yiğit denizciler bunlar. Radyo bir cephe röportajında veriyordu olayları. Bir an bile boş kalmıyormuş saflarda ölenin yeri. Delirmiş kim Almanlar? Stalingrad'da işin neydi senin ahmak müller? Hiç acımıyorum sana. Sahir Hoca değilim ben. O yakıp yıktığın yerlerde benim demeyim oldu. Hem de gençliğimin en güzel yıllarında. Aklımdan bile geçmemişti Berlin'den gelip yıkacağın. Berlin nere? Stalingrad nere? Vay be! Çavuş Putilov yaralanmış. Telefon tellerini ağzında bağlayıp öyle ölmüş. Bir cehennemdi anlattığı radyonun. Artık faşistlerin katran kazanlarına düştüğü bir cehennem. Fehime Hanım olsa pek severdi. Cehennemin katran kazanı benzetmemi. Bayram bizim sokağa da gelecek. Şinanay Fehime Hanım, Şinanay. Stalingrad toprağını karış karış temizliyorlar faşistlerden. Bir mektup okumaya başlamıştı radyo. 18 Eylül tarihli. Binbaşı Petrokov'un mektubu. Siperde bulunmuş. Benim kara gözlüm illam. Sana bir çiçek gönderiyorum. Düşün bakalım. Savaş sürüyor. Düşman bombaları patlıyor yörede. Bomba, mermi çukurları her yerde. Ve bu çiçek birdenbire patlamada kopup düşmüş olmalı. Güneşe doğru serpilip büyürken kopmuş. Almasam çiğnenecekti. Baban daima kanının son damlasına, son nefesine kadar faşistlerle savaşacak millacığım. Çiçeğe yaptıklarını sana yapmasınlar diye. Anlamadıklarını annen sana anlatır millam. Tıkanır oldu birden. Hıçkıracak gibi oldu. Tuttu kendini. Yok hayır, tutamıyordu. Kesik bir hıçkırıktan sonra gözlerinden sıcak yaşların inmesine engel olamıyordu. Yutkunup diretmeye çalıştıkça artmaya başlamıştı yaşlar. Fırlayıp kalktı koltuktan. İyi ki yalnızdı. Yalpalar gibi bir iki dolaştı odada. Alman istilacılarına ölüm. Son sözünü söyleyip kapandı radyo. Dalıp kaldı bir süre. Yaşlar gözlerinde kurumuş, acılığı sinip kalmıştı içinde. Kara gözlü millam. Ludmilla demek. Babası öldü vuruşurken. Rusya'nın yarısını Almanlar kessin istermiş Türkler. Orospu çocuğu. Canavarların elinde bizim ülkede. Ne çiçeğiydi Ludmilla'ya yolladığı? Menekşeler vardı Stalingrad'a bizim gittiğimizde. Kırların başıboş çiçeği. Her ülkenin, her ulusun çiçeği papatyalar. Moloçe, yeşil otlar, bir de don çınarları. Volodanskaya sokağı eski bir sokaktı. Ne olmuştur kim bilir. Konuk giderim Petrov'lara. Karısı Tatar, Saniya. Kelgende, Kitgende diye konuşur. Toz toparlak, güleç bir kadın. Öğretmen Semaşko'da. Hemşire, sağlık memuru okulu Semaşko. Ara sıra yazıları çıkar gazetede. Genç Lenincide. Takılırdı bana. Kal burada, evlendirelim seni diye. Kalsaydım hangi siperde ölüp gitmiştim kim bilir. Ölmezdim belki de, öldürürdüm. Bizim soysop Fransız'a kurşun sıkmış, kaçan yok savaştan. Babam, amcam, dayılarım anlatır dururlardı. Benim de anlatacak şeyim olurdu, kötü mü? Dünya dövüşüyor, biz burada pinekleyip duruyoruz be. Sinek gibi dolaş dur. Stalingrad'da siper dolup dölseydim keşke. Boş söz, hem boş hem saçma. Bizim kapımızı çalmayacağı nereden belli bu kanlı savaşın? Ölmek güzel değil, öldürmek besbeter çirkin. O da boş söz, faşistleri öldürmek de mi çirkin? Günler, geceler boyu on binlerin kanter içinde dikip yükselttiği güzellikleri, ta Almanya'dan gelip de çoluk çocuğu keserek yakıp yıkan katiller sürüsünün tümünü öldürürüm gözümü kırpmadan. Öldüremediğim için mutsuzum. Kalktı. Gerilmiş sinirlerine iyi gelirdi. Duş mu alsaydı? İstemiyordu. Üşenmek de değildi. Kendini sarıp kuşatmış, bu özlemle karışık ışıltılı karanlıktan kopmayı istemiyordu. Ne coşkulu umutlarla koşturarak bugünlere geldiği yolda önüne çıkan deminki acılı duygululuğun geçici bir konuk gibi çekip gitmesini değil, yerleşip kalmasını istiyordu içinde. Ta Stalingrad'a nasıl gelmişlerdi faşistler? Kanter içinde yükselttiğimiz traktör fabrikasının 3,5 kilometre yakınına.